Ayrım 10, sayfa 125. Costa o zaman ölümden zor kurtuldu. Birlikte çalıştığı arkadaşı deniz subayı Volenis kurtulamamış, kurşuna dizilmişti. İnfaz sırasında yaşasın demokrasi diye bağırmış, Papazoğlu ile diğer bazı deniz subayları kurtuluşlarını tüm dünyada ve özellikle Birleşik Amerika ile İngiltere'de Yunanistan'daki infazların durması için yapılan kampanyaya borçluydular. Hatta zaman hükümeti, Panay'ı Çaldaris hükümetinin kimi bakanları da infazlara karşı çıkmışlardı. Sağcılar da buna karşı çıkmış, infazların sürmesi gereğini savunmuşlardı. Ölüme mahkum edilen yüksek rütbeli subaylar arasında General Kamenos, Bakircis, Vendiris, Vilayi Patopulos ve Papastamatiadis de vardı. Hatta salt demokratik direnişe mensup olduklarından General Papulas ile General Kimisis de kurşuna dizilmişlerdi. Bu iki generalin suçları krala karşı olmalarıydı. Çigante ve Sarafis de ordudan uzaklaştırılan yüksek rütbeli subaylar arasındaydı. Öte yandan subaylar sürekli olarak yargıç önüne çıkarılırdı. Skandalis, Grigoriadis, Kaçotas, Buras gibi. Bunlara tanınmış politikacıları da eklemek gerekir. Kafandaris, Papanastasis, Sofuliş, Gonatas, Milonas gibi. Ayrıca çok sayıda devlet memuru içinden atılmış, birçok yargıçta görevden alınmıştır. Solcu havanın sonu gelmiyordu. Gazete ve dergiler kapatılıyor. Terör çok ağır biçimde sürüyordu. Sağcılar tüm demokratları yok etmek amacına gidiyorlardı. Bu solcu havanı engellemek amacıyla Costa Papazoğlu antifaşist çevrelerle anlaşarak bir cephe oluşturmak istedi. Bu arada Selanik'teki ayaklanmayı önceden Yunan Komünist Partisi'ne haber vermek gerekliliğini duymuş. Costa ile ordunun rolü üzerine sık sık konuşurduk. Halk ile ordu arasındaki uçurumun kalkması gereğini savunurdum her zaman. Bu başarıldığı takdirde ülkemiz yabancı çıkarlarının çatıştığı bir coğrafya bölgesi olmaktan kurtulabilirdi. Yoksa bu gidişle biz apaçiler gibi yeryüzünde yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirdik. Costa çok canlı ve iyimserlikle dolu bir insandı. Ama düşünmesini de bilirdi ve bu onun gerçekçi olmasını sağlardı. Bir ara sanık olduğu sıralarda şöyle demişti bana. Yaşarsam donanmada kalacak ve kardeşliğin gerçekleşmesine çalışacağım. Bu kolay bir iş değildi. Halklar uyandıkça orduların niteliği değişecektir. Uluslararası büyük sermaye orduların aristokrat bir nitelik alabilmeleri için çaba harcayacaktır. Orduların içinde bulundurulacak bir kast günden güne büyüyecek ve bu kasta dokunmaya kimse cesaret edemeyecektir. Bugün halktan yana olan yüksek rütbeli subaylar bile askeri okul öğrencilerini sınıfsal nefret aşılamak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. İsyancı subaylar için af çakınca Costa, Halkida'ya sürgün edildi. Fakat o korkusuz bir subaydı ve bir yolunu bulur, sık sık Atina'ya gelirdi. Tartışmayı seven, Yunan ve dünya sorunları üzerine yorumlar yapan ve çözüm arayan bizlerin arasında bulunmaktan zevk duyardı. Hiç unutmam, bir karnaval günü sokağa çıkarken gözlük ve bıyık takmıştı. Aynı gece yollarda rastladıklarımızı durdurtup sosyal ve politik sorular sormuştuk. Halkın olgunluğunu ölçmek istedik. Hatta aşk üzerine sorular bile sorduk. Yazık ki o tehlikeli anket sonuçları pek cesaret verici olmadı. Metaxas diktatörlüğü sırasında Costa'yı donanmadan uzaklaştırdılar. O sıralarda diktatoryaya karşı savaşı başlamıştı. Yunanistan'da kalıp saflarımıza katılabilirdi. İspanya'ya gidip faşistlere karşı savaşmayı yeğledi. Savaşın bitimine kadar bir denizaltı filosunun komutanıydı. Madrid'den bana yazdığı bir mektupta şunları değinmişti. İspanya'yı yeğledim. Burada daha faydalı olacağıma inanıyorum. İspanya savaşı gerek ülkemiz, gerekse dünya barışı için bir dönüm noktası olacaktır. Bu müdahale etme kararı neden verildi anlayamıyorum. Politik bir hata mı yoksa pahalıya ödenecek ve bilerek işlenmiş bir suç mu? İspanya'dan yazdığı mektupları Fransa yoluyla gönderdi. Son mektuplardan birinde şöyle diyordu. Savaş yaklaşmakta. İki taraf boy ölçüşmeye başladı. Çok kötü şeyler olacak ama durgun sular çalkanacak. Bunun sonucunda orduda büyük değişiklikler olacak. Bu koşullarda Yunan donanmasına bulunmak isterdim. Nefer olarak bile hizmet edebilirim. İspanya'da bir şutuk hava sakını sırasında az daha ölüyordu. Barışın düşmanı ve yan kesicileri Alman ve İtalyan faşistler namuslu demokratik İspanya'ya tonlarca bomba yağdırıyorlar, diyordu bir mektubunda. Nazik Avrupalı demokratlar ise müdahale etmeme kararıyla onu ölüme itiyorlar. Zaman zaman korkak olmanın yiğitlik olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu bir garipliktir. Biraz düşün, nedenini anlarsın. İçinden korkuyu çıkarır ve ölümü düşünmeyecek duruma gelirsen, her şey o denli yiğitlikten yoksun olur ki, yiğit olma gereksinmesini hiç duymazsın. Korkmamak çok önemli bir şeydir. Aptallar bunu anlayabilecek duruma gelebilirlerse, mutsuzluklarını azaltabilirler. Bir gün gelir de savaşta ölümü duyarsan, yatakta ölmeye hiç niyetim yoktur. Şunu bil ki o ölüm anında içim neşe ve iyimserlikle dolu olacak. Hatta ölüm beni gülerken yakalamış olabilir. Costa'nın cesaretine kırılmış olduğu, yılgın olduğu tek bir anını bilirim. Karısının onu aldattığını öğrendiği an. İspanya'ya gitmesinden kısa bir süre önceydi. Bu olay belki Yunanistan'ı terk etmek istemesinin önemli nedenlerinden biri olmuş olabilir. Karısı teknik üniversiteyi henüz bitirmişti. Ne burjuva ilkelerine ne de kocasının bağlı olduğu proletarya ilkelerine inanırdı. Rahat bir insandı. Kendi yolunu aramakla meşguldü. Costa'nın inançları onu hiç ilgilendirmiyordu. Kocasına karşı duygusuzdu. Bu Costa'nın onu daha çok sevmesine yol açtı. Ayrıldıktan sonra da karısına olan sevgisi sürdü. Bu aşkımı bir güçsüzlük olarak görme diyordu Paris'ten yazdığı bir mektubunda. Hayat bir savaşımdır, aşk da öyle. Hayat aşkla ancak anlam kazanır. İspanya'dan sonra Costa Papazoğlu büyük yük gemilerinde çalıştı. Ön ses işlerinin Arnavutluk cephesine gerçekleşmek üzere olduğunu yazdığımda büyük heyecan duymuştu. Yakınları olan kimi subaylardan söz ettim ona yazdığım mektupta. Dostumuz Albay Papastamatiatis Arnavutluk cephesinde Metaxas'ın ölümünü haber aldığında gülmekten katılmış. Neden ağlarsın ulan diye bağırmış ağlayanlara. Ondan olan korkunuz hala sürüyor mu yoksa? Mezar taşı üzerimizden kalkıp zalim hükümdar uygun olan yere kapatmış daha ne istiyorsunuz? Ölmüş. Bravo. Ne güzel haber. Costa ile mektuplaşmam kesilmişti. Alman işgali başladı. Kurtuluştan sonra da ölümünü duydum. Yunan donanmasına katılmak üzere onu Orta Doğu'ya götüren gemi Alman denizaltıları tarafından batırılmış. Son anında da Costa acaba iyimser şeyler düşünebildi mi? Düşündüyse acaba neler düşündü dedim Lela ve Nikita'ya. Bugün yaşasaydı kuşku yok şunu diyecekti. Gördüğün gibi çok şanslıyım. Hayal kırıklığına uğramadan bu hayattan göçtüm. Doğrusunu istersen köpek balıklarının yem olmak en iyisi. Faşistlerden daha az sadistirler. Faşistlerden ve kimi vatandaşlarımızdan diye ekledi Nikita. Çekinme söyle. Böylece papaz olduğunu düşüncesine ve anısına daha yakın olursun. Her neyse sanırım Costa aldığı karardan izlediği yoldan pişmanlık duyduğunu hiçbir zaman söylemeyecekti. Bu noktada ne Costa ile ne seninle ne de doğal olarak sosyalizmle karşı düşüncede değilim. Sosyalizme nasıl gelir sorunu tartışma kaldırır. Görüyor musun benim üzerinde durduğum konuları bıraktın. Yiğitlik üzerine konuşmaya başladın. Sanıyorum Nikita Costa gibi cesur kişileri kıskanırdı. Belki de fazla duygusal olmalarını kabul etmekte güçlük çekerdi. Bir gün ona ülkemizde yiğitliğin çok arttığını söylediğimde şunu ekledi. Çok arz ve talep, fiyatını düşürdü ve şeytanca bir planın uygulanmasıyla da suçlanmış ve yavaş yavaş değerini tümüyle yitirmiştir. 8. Anlı'yı uzun zaman göremedim. Bir yerlere sığınmıştır diye düşünüyor, kendi işlerimle meşgul oluyordum. Bir gün bir haber saldı bana. Yeni gizlendiği evlerden birinde buluşacakmışız. Bir saat kadar önce yola çıktım. Peşimde kimsenin olmadığına emin olmak için tenha yolları tercih ettim. Yıllardan beri tanışıyormuşuz gibi sevinçle aykırdı. Katerina geldi, Katerina geldi dedi. Kim olduğunu tahmin ettim ama daha konuşamadan Anna'nın gülüşünü duydum. Peşinden de iki el beni kucakladı. Sonra kız arkadaşına doğru itti. Tanıştırmamı mı bekliyorsun dedi. Nina'ya sarıldım ve sağ ol diye mırıldandım. Gülmeye başladı, yüzü parlıyordu. Neden bu kadar memnunum biliyor musun demek geldi içimden ona. Kendimi tuttum, övmek istemedim. Duygularımı pervasızca açığa vurmaktan, onu pohpohlamaktan çekindim. Dal kavukluk yapıyorum duygusunu verebilirdim. Eşya, tablo, biblo dolu bir odada oturduk. Kahve ile mis kokulu tarçınlı kuru pasta ikram ettiler. Bu arada tasasızca konuşmaya, tartışmaya başladık. Neşeli ve ciddi konular bir arada konuşuldu. Ailemizden söz ederken işi biraz mizaha çevirdik. Süslü sözcükler kullanmaktan da geri kalmadık. Nina iyi yanlarımızla da tanısın bizi dedi Anna. Ben de işi alaya vurdum. Bu entrikacı kızı eskiden beri mi tanırsın yoksa yeni mi tanıştın? İnsana rahat vermez. Hepimizi sömürür durur. Ablam ne güzel de tanıtıyor beni. Kişisel sorunlarımızı konuşmaya başlar başlamaz Nina kalktı sessizce dışarı çıkmak istedi. Anna onu durdu. Senden gizli hiçbir şeyim yoktu istesen de. Konuşmalarından Nina'nın kız kardeşimin bütün gizli çalışmalarından haberdar olduğunu anladım. Sık sık da amcadan söz ettiler. Nina onu sürekli övdü. Sessiz, rahat bir adam. Çok etkiliyor insanı diyordu. Yenilgide de, yengide de tavrını değiştirmiyor. Geçen gün şöyle dedi bana. Karım ve oğlumla geçirdiğim süreyi hesaplasam 10 ayı geçmez. Ben buna yiğitlik derim. Aynı kentte yaşamak ve aileni görememek. Her şeyle yetkin olan ve seni arayan evine gidememen. Yabancı bilinmedik evlerde kalmak. Tüm bunlara karşı ne kadar sakin, ne kadar keyifli bir adam. Rahat bir hayat sürmüş bir emekli sanki. herkesin derdini büyük bir anlayışla dinlemekten çekinmez. Akciğerinin tükenmek üzere olduğunu düşündükçe Anna arkadaşını gururla dinliyordu. Sanki bir yakınını övüyormuş gibi. Amcayı tanımıyorsun dedi bana. Yazık. Bulunmaz bir adam. Gerçek bir devrimci. Nina kimi açıklamalar yapmaya başladı. Yüksek kademelerde bulunanların hiçbiriyle ilişki kurmamış. Yalnız işgal sırasında gençlik heyecanını yitirmesine neden olan böyle biriyle bağlantı kurması gerekmiş. Üstelik nedenini de bilemeden. Övgücüleri hiç sevmem. Övenleri de, övülenleri de. Sözünü ettiğim kişinin de iki kusuru vardı. Üstlerine karşı övgücüydü. Altlarına karşı kötüydü. Büyüklük taslardı. Onun için yiğittir derlerdi. Olabilir. Hemen her gün beraberdik ama içiyle dışıyla bildiğim o adamı sevemedim, diye sürdürdü konuşmasını Nina. Anna o değersiz liderin kim olduğunu öğrenmek gereğini de duymadı ama. Tüm göstericiler yetkin kişiler olamaz. Aralarında kalın kafalıları, terbiyesizleri, hatta koltuk meraklıkları da çıkacaktır, dedi sakin sakin. Değersizlerin yüksek kademelere çıkmamaları gerekir ama. Değersizlerin yüksek kademelere kolayca çıkabileceklerini sanmıyorum. Onun için yiğittir diyorlar dedin. Bu gerçekten yiğittir anlamına gelmez. Yükselmen için salt yiğit mi olman gerekir? Kuşkusuz ki hayır. Kaba dayılar da genellikle cesur olurlar. Savaşçı cesaretin inancından ve sorumluluk duygusundan alır. Teori ile pratik arasında kim zaman bocaladığımız oluyor. Bu doğaldır. Salt ölüler hata yapmaz. Bize zarar veren illegalitenin çok uzun sürmesidir. Dikkati demokrasi konusu üzerinde toplamamızı engelledi. Bilemem sevgili Anna. Ama bu demokrasi üzerine dikkatimizi toplamamız neye benzer bilir misin? Dolapta sakladığımız ve giyinmeye cesaret edemediğimiz güzel bir elbiseye. Anna gülümsedi. Arkadaşın eleştirilerinden memnun görünüyordu. Yeteri kadar güçlüyüz, hata yapmayız diyenlerden değilim dedi gene sakin sakin. Bu görüşe dayanmak isteyenler hataları göz ardı edenlerdir. Bu hataların sonuçlarını gizlemek amacını güdenlerdir. Sürekli olarak söylenenleri tekrarlamayalım. Salt inanç yeterli değildir. Bilgi de gerekli. Devrim için hayatını veriyorsun ve bu devrimin ne olduğunu bilmiyorsun. Bu başkalarının söylediklerini tekrarlamaktır. Ezberciliktir. Doğru görebilmemiz için Marksist düşünce ve metodolojiye gereksinmemiz var. Herkesin kafasını esin yapmasına şiddetle karşıyım dedi Nina. Ne ki bazı şeyler de beni tedirgin ediyor. Bu bizim çizgimizdir. Yukarıdan geliyor diyorlar kimi zaman ve tartışma yolunu tümüyle kapatıyorlar. Bu yukarıdakiler hiçbir zaman hata yapmazlar mı? Çizgi dedikleri şeyin aşağıdakilerin de karşı görüşlerini, önerilerini, düşüncelerini içermesi gerekmez mi? Anna şaşkınlık geçirdi ama belli etmedi. İşgal zamanını örnek olarak gösterdi. Alt kademelerle üst kademeler arasında tam bir görüş birliği vardı. Bu gerek amaçlar, gerekse taktik konusunda geçerliydi. Çizgi alt kademelerde belirlenir, çeşitli yönetim çevrelerinde tartışılır ve üst kademelerde son şeklini alırdı. Böylece daha da zenginleşerek ve işlenerek tekrar alt kademelere gelirdi. O dönemde tüm çevrelerde fikir birliği vardı. Üstün halk bilgisi toplu düşüncenin ürünüdür. Halk türkülerinde, atasözlerinde, halk uygarlığında olduğu gibi budur gerçek olan. Halk politikamızı eleştirmeye başladı mı bu bir uyarı zilidir. Dikkat, bir yerde aksaklık var. Bu uyarı zilinin uzun zamandan beri çaldığını söylemek istedim ama Nina'nın yanında bunu yapmak istemedim. Anılar üzerine konuşmaya başladım. Amacım Anna'nın prestijini korumaktı. Daha Glinos okulunda öğrenciyken kimi olgun kişileri, öğretmenleri, hukukçulara, gazetecilere, işçilere ve hatta Papastamatias gibi askerlere Marksizm dersi verdiğini söyledim. Bu denli resmi bir dinleyici kitlesine ders verirken kızarıp bozarır, ter dökerdi. Ne ki soyut kavramlar onun elinde ping pong topları gibiydi. Doğrusunu söylemem gerekirse o anda Nina'nın eleştirisini övmek geldi içimden. Ama bunun tehlikeli olabileceğini düşündüm. Birbirimizi iyi tanımıyorduk. Anladığıma göre kızın parti disiplini üzerine bilgisi yetersizdi. Bizi yenilgiye götüren nedenler üzerine ileri sürdüğü düşünceler, yaptığı yorumlar doğru değildi. Acaba Nikita ile görüşüyor muydu diye düşündüm. Ama hayır, bu olanaksızdı. Anna ile beraberdi ve Anna yaptığı yanlışları sabırla teker teker düzeltiyordu. Bir süre sonra gerek Nina gerek ben dramatik yenilginin verdiği acıdan, demokratik düzenin gerçekleşmesi uğruna vereceğimiz savaşımızdan duyacağımız mutluluğu konuşmaya başladık. Güzel ölmesini bilmek değil, güzel yaşamasını bilmektir önemli olan. Emek ve demokrasi için yapılan savaşında önemli atılımlar gereklidir. Ama her şeyden çok ileri görüşlülük, doğru düşünce ve cephemiz dışında müttefiklere gerek var. Tüm bunları zamanında düşünseydik dedim. Anna beni yatıştırmak istedi. Çok şey yitirdik ama halkı ve cesaretimizi yitirmedik dedi. Çok istediğimiz bu düzeni kurmamıza izin vereceklerine inanıyor musun? Bunun için izin istemeyeceğiz. Hayat yazılı buyruklarla doldurulamaz. Yumuşamamız söz konusu olmaz. Hiç kuşkun olmasın. Anne eski dinamizmini yeniden bulmuştu. İçinde bulunduğumuz durum zordu ama açıktı. Bu da sanıyorum hoşuna gidiyordu. Nina saatine baktı ve yerinden fırladı. Vay vay dedi. Unutmuşum. Dükkanlar kapanmadan Harielos'un elbisesini almalıyım temizleyiciden. Yoksa dırdırından kimse kurtaramaz beni. Yalnız kaldığımız Anna'ya kaldığı evin Nina'nın kendisi için büyük şans olduğunu söyledim. Aynı şeyi düşünüyor o da. Kocasını tanısan ne kadar iyi insanlar. Bizi içeri almayabilirlerdi. İkisi de devlet memuru, yeni evli. Üstelik partili değiller. Bak bu sonuncusu çok iyi. Kışkırtmazsan rahat edemezsin. Sana da Nikitas'tan bulaştı galiba bu. Dostunu söyle. Dün seni sordu. Kızdan ne haber dedi. Tahta kurusunun senden daha zeki olduğunu söylememi istedi bana. Öyle mi? Demek ölü tahta kurusu gibi davranalım. Ve enayilerin yılın deliğinden çıkarmasına meydan verelim. Öyle mi? Çok güzel. Fotin için bir ev bulmasını istedim de. Yine açtı ağzını yumdu gözünü. Partinin 500 kadar gizli ev bulundurması, ayrıca illegalitenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de bir bu kadar daha legal üye hazırlaması gerekirdi, dedi. Sinirli sinirli. İngilizlerle Amerikalıların Yunanistan'dan da bir halk yönetimini kurulmasına ya da demokrat bir hükümetin gelişmesine izin vereceklerine inandılar. Bu saflıktır. Ülkemizin en büyük düşmanı Amerikan Minotauros'tur. Hatalarımız onu Yunanistan'a olmadık iştahlarla yerleşmesine yol açtı. Onların amacı bizi de doğal zenginliklerimize yutmaktır. Bunu iyi bilelim. Ayrıca üst olarak kullanacakları topraklarımızdan sosyalist ülkelerle yakın doğuyu tehdit edebilecekler. Anna sabırsızlıkla dinliyordu. Bu dedikleri yeni mi ki? Sen boş ver bunu. Garip şeyler söylemekle yetinen bir adam o kadar. Nikita'yı savunmak istedim. Anna ona her zaman haksızlık ederdi. Ama şunu kabul edemiyordum. Mücadelemizden uzak duruyordu. Güvenliğini sağlıyordu böylece. İşte bu gözümden düşürüyordu onu. Anna ile Nikita'yı karşılaştırıyordum. Kız kardeşim kısa görüşlü ve dogmatik değildi. Ama ne ki alev alev yanan bir ormanın içindeydi. İçinde bulunduğumuz kötü durumun önüne geçilebilirdi. Bu boyutlara varmayabilirdi. Bunu çok iyi anlıyordu. Ama elleri bağlı beklemiyordu. Yanabileceği tehlikesini göze alarak ateşin içine atılmıştı. Oysa Nikitas mücadeleci değildi. Olaylara uzaktan bakmayı yeğlerdi. Ateşe uzaktan bakardı. Felaketi getiren yanlışları kendi açısından saptıyor, buna üzüntü duyuyordu. Bu ateşi yakanların adlarını açıkça söylemekten de çekinmiyordu. Ve tüm bunları arkadaşlar arasında yapılan görüşme ve tartışmalarda açıklardı. Bunun hiçbir faydası olamazdı tabii. Nina ve Harielos'ta dost olduk. İstediğimiz zaman ellerine gidebiliyorduk. Doğal ki tadını kaçırmadan. Bir gün o eve gittiğimde Anna'yı tanınmaz bir halde gördüm. Gözleri parlıyordu. Selam vermeye vakit bırakmadan hemen söze başladı. Ben sana dememiş miydim dedi. Yine seçime gidiyoruz. Sesinde çocuksu bir sevinç vardı. Büyük bir şenlik başlıyormuş sanki. İyi işaret ya dur bakalım dedim. Şüpheci olma. Çalışmamız gerekecek. Nina da yanımıza geldi. Seçime boş versene sen dedi. Önce güzel haberleri söyle Katerina'ya sevinsin. Güzel haber mi? Evet güzel haberlerimiz de var dedi Anna. Huu dedi Nina ellerini sallayarak. Olağanüstü şeyler oluyor dercesine. Anna beni bir koltuğa doğru çekti. Otur rahat et duyduklarını dayanabilmek için dedi. İkisi de geldi önümde dikildi. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bul bakalım. Söyle hadi söyle. Evleniyor musun yoksa vahşi kız dedim laf olsun diye. Nina'nın içten gelen heyecanı beni şaşırttı. Tam üzerine bastın Katerina. Bravo. Gerilmiş bir lastik gibi yerimden fırladım. Gerçek mi? İşletiyor musun yoksa beni? İnanayım mı? Evleniyor musun? Evlenme izni çıkarabilseydim öyle olacaktı. Kollarımın arasına aldım. Havaya kaldırdım. Gürleyerek abartılı sözcükler, sıfatlar söyleyerek heyecanımı gizlemek istedim. Kendisi de aşkını ve mutluluğunu açığa vurmamak için olacak işe alay almaya çalışıyordu. Hem delice şeyler söylüyor hem ciddi konuşuyor. Ciddiyeti ve alayı birbirine karıştırıyordu. Nasıl söylesem bilmem ki. Gerçekten de nasıl söyleyecekti? Sözcükler sanki birdenbire fakirleşmiş, heyecanını aktarabilecek güçleri kalmamıştı. Gökyüzünden söz etti, çiçekler dedi, mücevherat dedi, Nobel dedi, başarılar dedi. İnsanın gücünü ifade edecek sözcükleri sıraladı durdu. Tüm bunlar bir içtir benim için dedi. Ben de onun gibi çocuk oldum sanki. Genç mi, güzel mi diye sordum. Alçak gönüllümü yitirmemi mecbur etme beni. Kosta dik duruşludur, ela gözlüdür, güçlüdür. Adı Kosta mı? Benim de adımın Anna olduğu kadar. Resmini gösterir misin? Kosta'nın fotoğrafını mı? Biri kahkaha attı. Sinema artisti mi sandın onu? Savaşçıdır. Bekle, damat elbiseleri, gelin elbiseleri, yanak yanağı ve ellerimizle alyanslarla resmimizi görürsün bir gün elbette. Şimdilik salt, amcanın izniyle evlendik. Doğru dürüst iki söz etmekte çok zorluk çektik. Onu çok tanımak isterim dedim. O da istiyor ama şimdi olamaz. Ben bile onunla beraber olmaktan korkuyorum. Ele tutulmaz bir rüya gibidir. Başını sokacak bir ev buldunuz mu bari? Elbette. Banyolu, living roomlu, lüks bir daire. Ulan Katerina bilmiyormuş gibi yapıyorsun. Açık denizde dalgalarla boğuşan küçücük bir sandalın içinde bulunuyoruz. Zaman zaman bu sandaldan bile yoksunuz. Ama gördüğün gibi hayat her zaman zafere götürür. Gölgeleri, hayalleri saldık üzerimizden ve çocukken yaptığımız gibi yüksekte güneşe bakan pencereye çıktık. Ne ki şimdi aile oyunu oynamıyorduk. Bir an için Anna'nın gözleri yaşardı. Bu büyük mutluluğu hak etmek isterdim dedi. Anna aşk işlerinde de cesurdu. Kabul edilen, alışa gelen şeylerden, yasal formalitelerden uzak durmak onu hiç korkutmuyordu. Herkesin bu bağı böyle güzel, basit olarak görmesini diledim içimden. O anda içeri Nina'nın kocası girdi. Harilos'a konuyu açmak yok, onu hazırlamamız gerekir. Yalnız soturayı açabilirsin dedi Anna. Keyifli bir akşam geçirdi. Gitmeye hazırlanırken Anna bir takım siparişler verdi. Seçimde hepimiz çok sıkı çalışmalıyız. Votini daha sık gelecek sana. Bir daha ne zaman buluşacağımızı haber veririm dedi. Sokağa çıktığımda sevinçten uçuyordum. Şarkı söylemek geldi içimden. Dans etmek istedim. Bağırıp çağırmak istedim. Sanki aşık olan bendim. Çirkin apartmanlar arasında unutulup kalmış küçücük eski tek katlı bir evden yasemin kokusu yayıldı etrafa. Gökyüzünde ay. Yolları ve yürekleri gümüş ışığıyla dolduruyordu. Ama her şeyden güzel olan sevincin kendisiydi. Hiçbir şeyle kıyaslanamaz. İnsanı sakinleştiriyor, karakterini tümüyle değiştiriyor. Ama ne kadar sürecek? Şimdi iki oldu illegaller, iki kez büyüdü tehlike, iki kez büyüdü korku.